Ayrım 7.
Buraya bak, kahretsin, bana öyle bakma. New York'a dönmek senin için iyi olacak. Orada bir sürü arkadaşın var. Ben önümüzdeki aylarda o taraflara geleceğim. Sen, Tanrı'nın cezası, Gil, sana bunu yineleyemeyeceğim artık. Sen böyle beni çarmıha gerdirmek istiyormuş gibi yüzüme bakarsan, ben de karşında dikilip durmam herhalde. Havalimanında ayakta duruyorduk. Asıl Chris'in yüzünde acı çektiğini gösteren bir anlam vardı. Suçluluk duygusu onu kemiriyordu. O da mı benim suçumdu yani? Tamam tamam, üzgünüm, elimde değil. Bu öyle bir duygu ki. Bok sende, ne faydası var? Ben sana Bolinas'taki evin anahtarını geri verdim mi? Evet, verdin. Sen ski botlarını aldın mı? Dün onları bahçede gördüm. Bana epey eskimişler gibi geldi. Onları öyle dışarıda bırakman doğru değil. Aferin Chris. Sen iyi çocuk ol. Her işin pratik tarafına kaç. Ben bırakmadım Sam. Evet, yanıma aldım. Başımı kaldırdım. Bana yürekli olmamı isteyen bir gülümseme ile bakıyordu. Güzel, güzel. Bak, böyle daha iyi. İşte. Yapabiliyorsun artık. Karşılıklı küçük bir oyun oynuyorduk. İyi yürekli Chris amca, Julian teyzeyi geçirmek için havalimanına getirmişti. Julian teyze de ağlamıyordu. Gördün mü? Bak şimdi kuş çıkacak. Haydi gül. Acaba biz bu numaraları kimin için yapıyorduk? Havalimanındaki insanlar için mi? Birbirimiz için mi, yoksa kendimiz için mi? Kitaplarda okuduğum kötü sonların hepsinde olduğu gibi rol yapıyor, bayağı da iyi oynuyorduk. Birbirimize yakınlaşmaya çalışmadan, Sam'le ben uçağa binmeden önce geçirdiğimiz birkaç dakikayı doldurmaya çalışıyorduk. Hem de en tatsız anılarla. Chris'in tatlı sesi, aralarında gülümsemelerle sürdürdüğü boş sözleri kafamın içinde çığlığa dönüştü sanki. Benim kendimi suçlu hissetmeme neden olma diye bağırıyordu bana. Ben de yüzümde için için acı çekenlere özgü bir anlamla ona içimden senden tiksiniyorum diyordum. Yağmurluğunu arabanın arkasına koydum. İyi etmişsin. Sam nerede? Bu sabah içinde bulunduğum panik beni her bakımdan etkiliyordu. Hemen telaşlanma, bak karşıda bir çocukla oynuyor. Bu kadar asabi olma Jill, göreceksin her şey iyi olacak. Tabii tabii deyip başımı salladım. Ayaklarıma bakıyor, ters bir söz etmemeye çalışıyordum. Akşam oraya varınca seni telefonla ararım. Pazara kadar beklesen daha iyi olmaz mı? Hem pazar günleri telefon konuşmaları daha ucuz oluyor ve de böyle her gün telefonla konuşma alışkanlığı edinmeyelim derim. Bunları söylerken omzumun üzerinden benim arkamda bir şeye bakıyordu. Her gün değil, sadece yolculuğumuzun nasıl geçtiğini merak edersin diye düşünmüştüm. Sesimden sözlerinin beni rahatsız ettiği belliydi. Uçak düşerse zaten haberin olur. Önce evine yerleş, birkaç gün sonra ararsın. Yine başımı salladım, artık söyleyecek laf bulamıyordum. Çiklet ister misin? Başımı hayır anlamında salladım. Ağlayarak arkamda duran kadına doğru döndüm. Kadıncağız beni pek garip bulmuştur herhalde ama artık Chris'in yüzüne bakamıyordum. Dayanma gücümü yitirmiştim. Ellerinde Amerikan Hava Yolları'nın 44 no'lu uçuşu için yeşil geçiş kartları olanlar D işaretli çıkış 12 no'lu kapıdan uçağınıza bininiz lütfen. Ellerinde sizi çağırıyorlar. Yine başımı salladım. Bir taraftan Sam'i arıyor, bir taraftan yutkunuyordum. Biliyorum, biraz bekleyelim. Çok kalabalık. Bir anlamı yok. Beklemenin de bir anlamı yok, Jill. Gitme zamanı gelince, gitme zamanı geldi demektir. Teşekkürler, Bay Matthews. seni orospu çocuğu. Ama bir taraftan da başımı sallıyor, ağlamamaya çalışıyordum. Ben ah tanrım Chris, ceketine sıkı sıkı tutunup elimle son kez yanağını okşadım ve yaşlı gözlerle arkama döndüm. Çığlık atmak, yere çömelmek, havalimanının kocaman krom kürsülerinden birine yapışıp kendi rızam dışında başıma gelen her şeyi engellemek istiyordum. Tanrım, hem de nasıl istiyordum. Ve de Chris'in bana sarılmasını istiyordum ama sarılmadı. Bir sarılsa benim büsbütün kendimi kaybedeceğimi o da biliyordu. Sam, sen ayı oyuncağını al, annenin elinden tut. Paltolarımız benim koluma yüklendi. Sam elimi tuttu. Etrafımızdaki kalabalık bizi uçağa doğru itti. Kendimi gülünç duruma düşürdüğüm için Chris'in bana fena halde öfkelendiğini hissettim ama canı cehenneme dedim. Ömrümde kendimi hiç bu kadar yalnız ve mutsuz hissetmemiştim. Sanki dünyada en çok sevdiğim, en çok istediğim şeyi kaybediyordum. Hatta onu bir daha görüp göremeyeceğimi bile bilmiyordum. Ve daha buradan ayrılmadan Chris'in hasretiyle yanıp tutuşuyordum. Onu aynı zamanda hem seviyor hem de nefret ediyordum. Chris, güle güle Jill, iyi uçuşlar, pazara görüşürüz. Arkamı döndüm, Sam'in elini tuttum ve uçağa giden kalabalıkla beraber kapıya yürümeye başladım. Daha şimdiden aramızda yarım düzine insan vardı ve ben arkamı dönersem onu belki göremem diye karşıya bakarak yürüdüm. Jill, Jill, yanımızdakiler yürüyüp giderken ben durdum ve Chris'i görebilmek için arkama döndüm. Kalabalık Sam'le beni itip kakıyordu ama benim Chris'i görmem gerekti. Hem de nasıl? Jill, seni seviyorum, söyledi, söyledi. Zaten benim ona olan aşkımı sürdürmemin nedeni de onun bu tür davranışlarıydı. Kalbim banyoda yere düşüp parçalanmadan yakalayan onun bu son dakika çelişkileriydi. Hoşça kal Chris amca, hoşça kal anne. Uçakta film seyredebilir miyim? Hele dur bakalım, düşünürüz. Başımı arkaya çevirmiş Chris'e bakıyordum. Gözlerimiz bütün sabah birbirimize söyleyemediklerimizi söylüyordu. Böylesi daha kolay oldu. Anne, biraz sonra Sam, lütfen. Lütfen daha sonra. Sadece daha sonra. Uçağa doldurulduk. Birazdan San Francisco küçülmeye başladı ve tümüyle görünmez oldu. Tıpkı Chris gibi. Samantha uçakta bir melekti. Uçak tıklım tıklım doluydu. Yemekler berbattı. Ben de uyuşmuş kalmıştım. Adeta bomba düşmüş de sarsılmışım gibi. Koltuğuma yaslandım. Gerektiğinde hostese başımla işaret ettim ya da başımı hayır anlamında salladım. Sam'e gülümsemek için elimden geleni yaptım. Kızıma sanki söylediklerini dinliyormuşum gibi yaptım. Halbuki dinlemiyordum. Beynim San Francisco'nun havalimanında ölmüştü. Göğsümün içinde bir yerde adına kalp denen bir şey vardı. Ama bu kalp daha çok mermerden bir kavunu andırıyordu. Ayağa kalkacak olsam acaba bu kavuna ne olur diye merak ettim. Belki de düşer yok olurdu. San Francisco'da hemen hemen 8 ay kalmıştık. Şimdi New York'a geri dönüyorduk. Neden? Bu aptalca bir soru. Ben neden döndüğümüzü biliyordum. Aslında pek bilmiyordum ya. Hamile olduğum ve Chris beni böyle ortalıkta görmek istemediği için New York'a dönüyordum. Peki ama Chris beni niçin ortalıkta görmek istemiyordu? Onu aklıma getirmek, bunun üzerinde durmak istemiyordum. Artık kaldıramayacaktım. Ben oradan ayrıldıktan sonra Chris'in yapacaklarını kaldıramayacağım gibi. Başka birisiyle mi karşılaşır? Aşık olur mu? Evine başka bir kadını mı alır? Kıçını paralayıncaya kadar sevişir mi? New York'a geleceğini söyledi ama acaba gelir mi? Ben geleceğine inanmıyordum. Daha doğrusu gelmeyeceğini biliyordum. Peki bu durum benim için ne demekti? Hiçbir şey. Sadece yapyalnız, hamile ve New York'ta olacaktım. New York'a dönerken 5 saatlik uçuşun ilk 3 saatini kendi kendimi yemekle geçirdim. 4. saati uyumakla, 5. saati de kızıp öfkelenmekle. Chris'in canı cehenneme. Başıma gelen her şeyin canı cehennemeydi. Ben New York'a dönüyorum. Orada güzel bir yaşantım olacak. O kenti avucumun içine alıp bana bütün istediklerimi verinceye kadar ensesine yapışacağım. Bu dünyada Chris Matthews her şey değil. Daha sonra uçak daireler çizerek Long Island'ın ışıklarına yaklaşınca buraya dönmenin bana heyecan verdiğini fark ettim. San Francisco sakin, güneşli, güzel bir kent olabilir ama New York'un da bambaşka bir çekiciliği var. İnsana heyecan veriyor, canlı, nefes alıyor, kıvranıyor ve insana harekete geçme arzusu veriyor. Kendine has, ağırlığı olan, dayanılmaz, hipnotize eden bir müzik temposu var. Uçağın tekerlekleri iniş yoluna dokunduğu an bu çekiciliği hissetmeye başladım. Anne, geldik mi? Bu soruya güldüm ve evet anlamında başımı eğdim. Sem'in küçücük sıcak elini tuttum. Pencereden boşluğa, iniş yolunun mavi ışıklarına baktım. Ama bütün bunların ilerisinde nehrin öbür tarafında neler olduğunu biliyordum. New York'a dönmüştük ve bunu değerlendirecektik. Yaşasın. Amin. Uçaktan indik, bagajımızı alacağımız bölüme doğru yürüdük. Birdenbire bütün istediğim bavullarımızı kapıp köprüden geçerken karşımıza çıkan silüeti görmekti. Bu silüeti görmek, işitmek ve kokusunu duymak istedim. New York'un beni çıplak bir çingene gibi beklediğini bilmek istiyordum. Bu akşam nerede uyuyacağız anne? Sam ayısına sıkı sıkı sarılmış, bakışları tedirgin, bana dönünce aklıma bir şey geldi. Birazdan göreceksin. Özel bir yerde kalacağız. Bavullarımızı almaya giderken bir telefonun önünde durdum. Rehberde bir numara aradım ve telefonu çevirdim. Samantha ile Jillian son anda programlarında bir değişiklik yaptılar. San Francisco'ya gitmeden önce kaldığımız daire eşyası ile başka birisine kiralanmıştı. Ben de 2 hafta evvel kiracıdan 1 ay sonra evi boşaltmasını istemiştim. Böyle olunca bizim 15 gün otelde kalmamız gerekiyordu. Ben de oturduğumuz yerin yakınında pek pahalı olmayan ev gibi bir otel bulmuştum. Hadi canım sen de, burası New York. Sakin, ev gibi yerlere boş ver. Parlak bir fikrim var. 2 hafta orada kalabilecek kadar param da var. Kime telefon ettin anne? Kalacağımız yere telefon ettim. Sanırım beğeneceksin. 2 hafta sonra da kendi evimize taşınacağız. Sanki Samantha evimize döneceğimizi bilmek ister gibi geldi. Benim moralimi yükseltmek için lüks yerlere gereksinmem olabilirdi ama Sam alışık olduğu yerleri arar diye düşündüm. Tamam, her şey yolunda. İkimizin istediği de olacak. Önce bana 2 hafta, sonra da Sam sağ salim kendi evimizde olacak. Bavullarımızı almaya gittiğimiz zaman bizimkiler bagaj platformunda dönüp duruyorlardı. Eşyamızı taksiye kadar taşıyacak birisini buldum. Nereye hanımefendi? Arabanın sürücüsü tam anlamıyla bir New York taksi şoförüydü. Yüzünde 2 günlük sakal, ağzında sönmüş bir puro. Regency Oteli'ne lütfen. Park Avenue ile 61. cadde. Kucağımda Sam, gözlerimde bir pırıltıyla kente girdik. bizim kentimiz. Sam'le benim. Burası bizim. Burası daha önce hiç olmadığı gibi benim, sadece benim olacaktı. Tam New York usulü bir şeritten öbürüne gelip geçip insanların hayatını tehlikeye atarak kente doğru hızla ilerledik. Sam pek etkilenmedi ama ben sanki Luna Park'ta hızlı trene binmişim gibi sersemledim ve histeri nöbetine tutulan insanlar gibi bir gülme krizine tutuldum. Her şey fazla hızlı hareket ediyor, arkamda kalan görüntü belli belirsiz ışık ve formlardan oluşuyordu. Ben sadece hareket ve hızın farkındaydım. Tehlikeyi hiç düşünmüyordum. New York'ta tehlikeyle yaşamayı öğrenmek şöyle dursun, onunla canlanır, onu bekler, hatta gereksinme duyarız. Tehlike, New York'ta yaşamın bir parçasıdır. Queensbrook Köprüsü'nden hızla geçtik, 6. caddeden aşağıya indik. 60. cadde ile 3.sünün köşesinde ışıkta durduk. İşte tam karşımızda. Her şey şimdi başlıyordu. Saçak gibi saçlarıyla genç serseriler, sarı parmaklar lokantasına oturmuş birbirlerini gözlüyor, eleştiren bakışlarla gelip geçenleri süzüyordu. Kızların üzerinde dar ve transparan kazaklar, delikanlıların üzerinde hayasızlığa kaçan pantolonlar vardı ve bu görüntü tümüyle dikkatle tasarlanmış, laissez eller boş versene havasındaydı. Onlara şöyle bir göz attığımda yalancı takılar, afro peniklar, boyalı suratlar, Kaliforniya'da hiçbir zaman göremeyeceğiniz tüm ayrıntılar hemen gözüme çarptı. Kaliforniyalılar New Yorklular gibi böyle davranmaya cesaret edemezlerdi. Caddenin karşı tarafında Borkmingdal mağazaları, bu büyük mağaza ile restoranın arasında kalan yolda korkunç bir trafik seli, kornalar, birbirinin içine girmiş çamurluklar, John Edison'un hem sürücüler hem de yayaları eğlendirmek için hazırladığı engelleme kursu, bütün bu bölge restoranlardan, mağazalardan, sokakların köşelerinden, sinema afişlerinden dağılan ışıklarla aydınlanmıştı. Bu hava beni büyülüyordu. 3. Avenue'ye gelince sağa saptık, sağdan soldan sıkıştıran diğer arabaların arasından geçip birkaç sokak ilerledik. Bütün sürücüler ilerlerken kırmızı ışığa rastlayıp da vakit kaybetmemek için önündeki arabaya iyice yaklaşıyor, hatta birbirleriyle yarış ediyorlardı. Daha sonra Park Avenue'ye doğru sola saptık. Ortadaki yeşil adanın etrafından dolaştık, geri gelip ani bir fren ve gıcırtıyla otelimizin önünde durduk. İçimden iyi ki havalimanından telefon etmişim dedim. O sakin otel beni öldürecekti yoksa. Benim böyle bir yere gereksinmem vardı. Regency Oteli'ne. Üniformalı bir kapıcı arabadan inmemize yardım etti. Sam'e gülümsedi, iki genç komi bavullarımızı aldı, taksi şoförüne parasını ödedim ve Cadılar Bayramı'nda her şey çikolatası dağıtır gibi bahşiş dağıttım ama bana vız geldi, değerdi doğrusu. Sam'in eli sımsıkı elimde döner kapıdan içeriye daldık. Doğruca resepsiyona yürüdük. Resepsiyon bankı barok stili, mermer ve yaldızla süslenmiş kocaman bir nesneydi. Arkasında da sıra sıra görevli. İyi akşamlar madam, size yardım edebilir miyim? Adamın sırtında siyah ceket, boynunda siyah kravat vardı ve Fransız aksanıyla konuşuyordu. Mükemmel. İyi akşamlar, adım Bayan Forrester. Bir saat önce size telefon edip rezervasyon yaptırmanızı istemiştim. Çift yataklı, iki kişilik bir oda. Sam uzanmış bankın kenarından öpür tarafı görmeye çalışıyordu. Görevli gülümsedi. Evet, tabii efendim. Yalnız ne yazık ki madam, bir sorun çıktı. Küçük bir anlaşmazlık. Tüh, bok canına, yer yok ve kendimi o an göz açıp kapayıncaya kadar saten kırmalı giysileri partallara dönüveren Cinderella'ya benzettim. Nasıl bir anlaşmazlık? Telefonda kimse böyle bir şey söylemedi. Düş kırıklığımı belli etmemeye ve otoriter görünmeye çalıştım. Sadece bu akşam için iki kişilik odamız kalmadı madam. Acaba yarın sabaha kadar tek kişilik ama yan yana iki odayı kabul eder miydiniz diyecektim ama matmazel ile bu da iyi bir çözüm olmayacak. Sam'e dönüp gülümsedi. Sanırım annenizle beraber olmak istersiniz değil mi? Halbuki tam o sırada ben tek kişilik iki oda önerisinin üstüne atlayacaktım ama adam hemen konuşmaya başladı. Benim daha güzel bir önerim var. Elimizde bir boş daire var. Ancak bu sizin istediğiniz odadan çok daha büyük bir yer ve tabii çok daha pahalı. Kendimi o kadar şımartmaya da kesinlikle gücüm yetmez doğrusu. Daire mi dedi? Ama ben tabii siz izin verirseniz gerekli indirimi yapabilirim. Telefonda size iki kişilik oda için söz verildiğine göre suiti de size aynı fiyattan verebiliriz. Umarım madam önerdiğim daireyi beğenirler. En güzel yerlerimizden birisi. Ne kadar iyisiniz, teşekkürler. Adama tatlı tatlı gülümsedim. Onun bana sıkılarak baktığını görünce de bayağı keyiflendim. Demek istersem hala karşımdaki insanı etkileyebiliyordum. Ve bir an iyi ki bugün yazın Magnin'den aldığım güzel siyah elbisemi giymişim diye geçirdim içimden. En azından bir hanımefendi görünümündeydim. Ve de asansör ağır ağır 27. kata çıkarken ben de kendimden pek memnundum. Böyle buyurun lütfen. Bavullarımızı getiren komiyi izleyerek iki defa sola döndük. Burada ben de kendimi Sam kadar kaybolmuş hissettim. Yürüdük, yürüdük. Hiç sonu gelmeyecekmiş gibi görünen tüylü, kırmızı halılarla kaplı, açık bej rengi hollerden geçtik. Her yerde 15. Louis stilinde ve de uygun aralıklarla serpiştirilmiş üstleri mermer küçük küçük masalar vardı. Kapıların üzerinde zarif küçücük altından kapı numaraları ve de pirinçten kocaman tokmaklar. Komi holün sonundaki bir kapıyı anahtarla açtı, kapı arkasına kadar açılıverdi. 2709 yani biz, vay canına. Oda köşedeydi ve tam bir New York görüntüsüne hakimdi. Gökdelenler bize göz kırpıyor, ta uzaktan Empire State binası görünüyordu. Biraz daha önde ise Penn Amerika binasıyla General Motors, daha aşağılara baktığımız zaman uzun, gri yeşil bir kurdele gibi uzanan, üzerinde oraya buraya serpiştirilmiş trafik ışıklarıyla zarif Park Avenue'yi görüyorduk. Sağ tarafta gökdelenlerin kenti süsleyen panoramik görünümü ile bir açı meydana getiren Doğu Nehri ve de bizim bulunduğumuz yerle suyun kenarı arasında kalan Doğu 60 Caddesi'nin o görkemli evleri. Daha ne isteyebilirdim ki? Bavullarımı getiren komi kendisine teşekkür edip bahşişini verdikten sonra usulca odadan çıktı. Odaya şöyle bir göz gezdirdim. Sarı ile kirli beyaz karışımı, renklerle dekore edilmiş yumuşak halılar, zengin döşemelik kumaşlar, kalın setenden krem rengi damask süpergeleri ile öylesine görkemli bir havası vardı ki Odaya girdiğimiz kapının hemen yanında bir bar ve küçük bir mutfak, yemek yemek için ufak bir bölme, karşısında üstü mermer, büyük bir yazı masası, o anda sanki benden bu masaya oturup etrafımdakileri etkileyecek bir şeyler yapmam beklendiği hissine kapıldım. Örneğin 400 bin dolarlık bir çek yazı vermek gibi. Salonun karşısındaki yatak odası aydınlık ve iç açıcıydı. Rustik Fransız eşyalarla döşenmişti. Yatak örtüleriyle duvar kağıdı küçük çiçekliydi ve de odaya taze çiçeklerden kocaman bir buket koymuşlardı. Ne lüks ama, hele banyo, ya banyo. İşte burası rüya gibi bir yerdi. Paris'ten Fransız porseleni, mermer ve bronz karışımı bir banyo. Havlular sanki 7 inç kalınlığında, banyonun küveti ise 3 ayak derinlikte gibi duruyordu. Bir de giyinme odası. Ancak Fransız saraylarında görülenlerdendi. Sam, nasıl buldun, beğendin mi? Ben zevkten 4 köşe olmuştum. Beğenmedim. Ben San Francisco'ya dönmek istiyorum. Gözlerinden kocaman 2 damla yaş süzüldü ve ben donduğum kaldım. Zavallı Sam. Ah canım, biliyorum. Ben de öyle. Ama biz şimdilik buraya döndük. Bir gün yine oraya gideceğiz. Göreceksin bak. Burada ne güzel günlerimiz olacak. Örneğin okula gidebilirsin ve söylediklerimin hepsi sudan nedenlerdi ve ben birden döndüğüme sevindiğim için kendimi suçlu hissettim. Sem'in yüzünde de sanki kendini aldatılmış hissediyor gibi bir anlam vardı. Bu akşam senin yatağında yatabilir miyim? Tabii canım, elbette. Haydi sen yat artık. Karnın aç mı? Başını hayır anlamında iki tarafa salladı, kucağında hala sıkı sıkı tuttuğu ayısıyla zıplayıp karyolanın kenarına oturdu. Adeta bir çaresizlik portresiydi. Biraz süt ve bisküvi istemez misin? Belki bir şeyler yiyip içerse kendini daha iyi hisseder diye düşündüm. Son model 5 telefonu elime aldım, altındaki küçük kartı inceledim, oda servisinin numarasını bulup onları aradım. Sam için süt ile bisküvi, kendime de şampanya ısmarladım. Daha saten kırmalardan vazgeçmemiştim. Cinderella hala balodaydı. Oda servisinden kocaman pembe bir peçeteyle örtülü tepsi gelince Sam kucağıma oturdu. Ben şampanyamı yudumlarken o da bisküvilerini yiyip sütünü içti. Halimiz görülecek bir şeydi. Yatma zamanı geldi sevgilim. Uykulu gözlerle başını salladı, onu soyumamı bekledi ve yatağa çıkıp yattı. Yakında geri dönecek miyiz? Bakalım canım, bakalım. Gözleri kapanmak üzereydi ama bir an onları açtı ve bana dik dik baktı. Yarın sabah ilk iş olarak Chris amcaya mektup yazacağım. Çok iyi edersin Sam. Şimdi artık uyu bakalım. Tatlı rüyalar hayatım. Sonunda gözleri kapandı, ben de gülümsedim. Küçücük vücudu koskoca yatakta kaybolmuş gibiydi. Yarın Chris'e mektup yazacaktı. Yani sadece Chris'in okuyabileceği koca koca çizgiler, nefis bir karalama. Yatak odamızın ışığını söndürüp dairemizin oturma bölümüne geçtim. Elimde şampanya bardağı, gözümün önünde ve kafamın içinde yatakta uyuyan Samantha ve tabii Chris. San Francisco havaalanındaki halimiz sanki binlerce yıl arkada kalmış, Kaliforniya'da geçirdiğimiz günler eski bir rüya olmuştu. Ayaklarımın altındaki bu canavar kente baktığım zaman kendi kendime Kaliforniya'ya dönüp dönmeyeceğimi sordum. Acaba geri gitmek isteyecek miydim? Sadece bir saat içinde New York beni büyülemişti. Ben başka dünyaları da fethetmiştim ama artık kendiminkini ele geçirmek istiyordum. New York ile yarışmaya girmek ve bu yarışmayı kazanmak istiyordum. Karşılığı ne olursa olsun ödemeye razıydım.